Ayrım 27, Cesur Panep, Hristiyan Jacques, sayfa 321, 53. bölüm. Nefer sarayın odalarından birinde gözetim altında beklerken, General Mehi ve Vezir Firavun'un sözlerini dinliyor, her geçen dakika biraz daha asıyorlardı suratlarını. Ustabaşı söylediklerinde sonuna kadar haklı Haşmet Mehapları, bu kehanetle ne oluyor? Hakikat meydanının kurucusuna birinci Amenofis'e birkaç soru sormak, Haşmet Mehapları zanaatkarlar heykelini taşıyacaklar, sorulara o heykel cevap verecek. Mutlaka hileli bir cevap olacaktır diye öfkelendi Amenmes, reddetmem gerekecek. İmkansız dedi vezir, yoksa hem atalarınızı öfkelendirir hem de Tep halkının gözünde inanılırlığınızı yitirirsiniz. Demek Nefer'in kendinden böylesine emin olmasının nedeni buydu. Herkesin saydığı ölü bir firavunun desteğiyle kazanacağından emin. Hiç olmazsa sorulacak soruları seçemez miyiz? Soruları sormak iddia makamının görevi. Sorulacak tek bir soru var. Suskun Nefer firavuna, hakikat meydanının ulu efendisine sadık mı? İyi ama bu bir işimize yaramaz ki. Zanaatkarlar heykelin evet dediğini göstermek için öne doğru eğeceklerdir onu. Böylesi bir duruma düşmemizi önleyecek bir fikrim var dedi General Mehi kurnazca bir tebessümle. Şef panter postu giymiş vezir ile kafalarını kazıtmış 12 rahip. Asker yok mu diye sordu Sobek. Bir tane bile yok. Ha, bir de ustabaşı var. Özgür mü? Kortejin ortasında yürüyor. Sobek 5. tabyadan çıktı, veziri aldırmaksızın iki rahibi kenara itip ustabaşı için bir yol açtı zenci polis. Hoş geldiniz dedi heyecanla, umarım kimse köye girmenizi engellemez. Suskun Nefer hala zan altında diye açıkladı vezir. Buraya Nefer'in suçluluğunu onaylayacak kahine danışmaya geldim. Kortej ana kapının önünde durdu, ışık köyden çıktı, Nefer'e uzun uzun sarıldı. Hator rahibeleri seni korumaya ara vermediler diye fısıldadı. Vezir karı kocayı uyardı. Amenofis ile karısı Ahmes Nefertari'nin heykellerini getirtin. Vakit kaybetmeden hakikat meydanının saygıdeğer koruyucusuna soru sormak istiyorum. Sağ ve sol ekipten 6'şar zanaatkar Lübnan sedirinden kirişlerin taşıdığı ahşap bir kayığın içine yerleştirilmiş olan kraliyet çiftinin heykellerini getirdi. Tüm köy heykellerin çevresine toplanmış, firavunun ruhunun vereceği hükmü bekliyordu. İddia makamı sorusunu sorsun dedi bilge kadın vezire. Önce hamalları değiştirelim. Cesur Panep hemen müdahale etti. Bu kayık sadece hakikat meydanını zanaatkarlarınca taşınabilir. Kehanetin tarafsızlığından emin olabilmek için Amon rahipleri alacak onların yerini. Böylece kimse kainin cevabından kuşkulanmayacak. Bu dediğiniz geleneklere aykırı diye haykırdı dev. Vezirin istediği gibi olsun diye kestirip attı bilge kadın. Amon rahipleri zanaatkarların yere bıraktığı kayığı kaldırdılar. Hepsi her yılın birkaç gününü tapınakta geçiren, istenen cevabın verilmesi karşılığında yabana atılmayacak bir ödül vaadiyle gelmiş rahip vekilleriydi. Vezir Amenofis'in renkli bir taht üzerine oturtulmuş kireçten heykeline, heykelin olağanüstü yoğun gözlerine baktı. ''Saygıdeğer atamız, burada gerçeği öğrenmek için toplandık.'' Kurduğun loncanın önderi Suskun Nefer, Firavun Amenmes'e karşı başkaldırmakla suçlanıyor. Suçluluğuna hükmedilirse en ağır cezaya çarptırılacak. Zanaatkarlar mahkemeyi izlemek için çalışmayı durdurmuşlardı. Hepsi de bilge kadının vezirin isteğini kabul etmesine kızmıştı. Öfkeden çılgına dönmüş olan Panep, Amon rahiplerinin hilesini kabul etmemeye, gerekirse kuvvet kullanarak yeni bir kehanete başvurmaya hazırlanıyordu. ''Saygıdeğer atamız'' diye sürdürdü vezir sözünü. ''Sorumuza cevap ver. Suskun Nefer hakikat meydanının efendisi firavuna sadık mı?'' Kayık uzunca bir süre hareketsiz kaldı. Oysa taşıyıcıları heykele olumsuz cevap verdirmek için gerilemeye çalışıyorlardı tüm güçleriyle. Ne var ki görünmeyen bir güç onları oldukları yere çiviliyor, hatta adım adım ilerlemeye zorluyordu. Kehanet açık diye haykırdı Panep kulakları sağır edecek sesiyle. Usta başımız firavuna sadık kaldı. Ona karşı yapılabilecek hiçbir suçlama yok. Birinci Amenofis'e şükran diye bağırdı Güçlünat. Bütün köy halkı katıldı bağırışına. Vezir olduğu yerde donup kalmış, yenilgisinin sonuçlarını düşünüyordu. Panep'in alayıcı bakışları şaşkınlığını daha da arttırıyordu kuşkusuz. Heyecan yatıştığında son bir girişimde bulunmayı denedi. Sorum o kadar ciddi ki Kraliçe Ahmes Nefertari'nin de cevabını bilmek istiyorum. Ustabaşının davranışını onaylıyorsa belli etsin. Panep o zavallı adamı kovmaya hazırlanıyordu ki heykelin siyaha boyanmış yüzü Amenmes'in elçisini korkudan donduran geniş bir tebessümle aydınlandı. Vezir Kenhir'in de gelmesini engelleyememişti. Amenmes bekletmeden huzuruna kabul etti ikisini de. ''Neden suskun Nefer'i getirmediniz?'' Kahin onun lehinde cevap verdi Haşmet Mehapları. ''Ama...'' ''Sadece saygıdeğer birinci Amenofis ustabaşının doğruluğunu onaylamakla kalmadı.'' diye vezirin sözünü kesti mezar katibi. Büyük eşi de mucizevi bir müdahaleyle onun cevabını doğruladı. Amenmes'in yüzü sanki büyük bir rahatsızlığın eşiğindeymiş gibi daha da ufalmıştı. ''Nefer denilen o adamı tutuklamak gerek.'' diye ısrar etti vezir. ''Böylesine açık bir itaatsizliği hoş göremezsiniz.'' ''Benim başka bir önerim var.'' dedi Kenhir ellerini bastonunun sapına dayayarak. Vezir birden beklenmedik bir umuda kapıldı. Ya mezar katibi bir türlü yıkmayı başaramadı, ustabaşının yok edebilmesi için eline kozlar verirse, küçük ihaneti karşılığında onurlu bir göreve atanır, dolgun bir maaşa kavuşabilirdi. ''Uygulanan yöntemde'' diye devam etti Kenhir. ''Kabul edilemez iki kuralsızlık yapıldı. Her ikisi de vezirin suçuydu.'' ''Neler saçmalıyorsunuz?'' diye itiraz etti bir iki. ''Önce sadece zanaatkarların kahin kayığını taşımaya yetkisi olmasına rağmen bu görevi hakikat meydanının yabancısı Amon rahiplerine verdiniz. İkincisi de masum bir insana duyduğunuz nefret nedeniyle verilen kutsal hükmü reddediyorsunuz. Böylesi bir davranış maatın yasasını her koşulda uygulamakla görevli bir vezire yakışmıyor. Bu nedenle firavundan derhal veziri görevden almasını istiyorum. Eğer isteğim reddedilirse Amon mahkemesine başvurur ve haklı çıkarım. Bir insanın görevi ne kadar yüksek olursa o kadar katı olmak zorundadır. Mısır böyle kuruldu. Hayatta kalması için böyle devam etmek gerek. Vezir firavuna döndü. ''Haşmet mehapları, bu yaşlı ve kindar katibe kulak vermeyin.'' ''Senin yüzünden ciddi bir hata işledim. Bu saraydan çık, bir daha da sakın dönme.'' Sürüyle kuşun yaşadığı yüksek otlaklar arasındaki avdan dönen General Mehi hala gergindi. Çomakla öldürülmüş bir sürü kuş getirmişti ama harcadığı güç endişelerini yatıştırmaya yetmemişti işte. Serkiyeta kıyıda hanımlarının olabildiğince rahat edebilmesi için hizmetçilerin üst üste yerleştirdiği kumaş şiltelerin üzerinde geniş bir şemsiyenin altında dinleniyordu. ''Üzüm suyu yeterince soğuk değil.'' diye azarladı hizmetkarlarını. ''Hemen gidip daha soğuğunu getirin.'' Mehi karısının yanına çöktü. ''Harika görünüyorsun sevgilim ama hala endişeli gibisin.'' Amenmes vezirini ustabaşı ve mezar katibi karşısında gülünç duruma düşüren o yaşlı budalayı kovdu. Oysa ona kahinden nasıl yararlanabileceğini anlatmıştım. Ama beceremedi işte.
Firavun yerine kimi atadı?
Benden hiç hoşlanmayan başka bir beceriksizi.
Eğer seninle uğraşırsa dedi Serkiyata tatlı bir sesle, selefinden de az dayanacak demektir.
Çıplak ayağıyla generalin bacağını okşadı. ''Baş dönmüş manbay, Seti'yi tebe saldırmaya ikna edemeyecek.'' dedi Mehi. ''Amenmes de kuzeye karşı harekete geçmeyecek. Her ikisi de barıştan başka söz etmiyor. Oğlunun babasını tanıyacağından neredeyse eminim artık.''
''Kötü mü olur?''
''Benim için felaket. Beni ikili oynamakla suçlayacaklar. Böylesi bir barışma bütün çabalarımızı yok eder.''
''O kararsız firavuncuyu etkileyemez misin?''
Amenmes çok değişti. Vezirinin başarısızlığı onu öylesine kuşkulandırdı ki her geçen gün biraz daha yalnızlığa gömülüyor.
Gerçeği kabul etmek gerekiyor. Seti'nin oğlu ne yapacağı kestirilemez biri oldu çıktı. Belki de beni görevden almayı, Teb ordularının başına başka bir başkomutan getirmeyi bile düşünüyordur. Hakikat meydanını koruyormuş gibi yaparak kızdırdım onu herhalde. Ne olursa olsun artık amenmese müttefik gözüyle bakamam.
Serketa generalin karnının üzerine uzandı.
Yine söylüyorum tatlı sevgilim, kimse sana kötülük yapamaz.
Benden habersiz bir şey yapmanı yasaklıyorum Serketa.
Eğer amenme sana doğrudan saldırma deliliğini gösterirse müdahale etmeyecek miyim? O tecrübesiz firavuncuk ortadan kalkarsa Teb'in tek hakimi olur, senden hiç kuşkulanmayan ikinci Seti'ye sadakatini tekrarlarsın. Senden başka kim barışı sürdürerek iç savaşı engellediğini iddia edebilir ki?
54. Bölüm. Nefer karısıyla evin terasında yıldızların altında nefis bir gece geçirmiş, şimdi de sabah güneşinin zevkini çıkarıyor, karısının saçlarını okşuyordu. Onları ilk karşılaştıkları günden beri birleştiren büyülü tutku her gün biraz daha güçleniyor, karı koca onlara böylesi bir mutluluk bahşeden tanrılara şükrediyordu.
Vezirin ya da Amon rahiplerinin öç almak isteyeceklerinden korkmuyor musun?
Köyün topraklarında ve kurucu ataların korumasındayken hayır. Sağ ekip için izin günüydü. Oysa ustabaşı izin gününden yararlanmayacaktı. Kararlı Gao'nun tasarladığı, cömert Didya'nın da somurtkan Karo ve neşeli Renupe'nin yardımıyla yaptığı yeni silonun yerine yerleştirilmesine nezaret edecekti. Sonra yeni gelen hububat amforalarını denetleyecek, en sonunda da Kenhir'in şikayetlerini dinlemek zorunda kalacaktı.
''Yukarıda mısınız?''
diye sordu Panep güçlü sesiyle. Ustabaşı yerinden doğrulup aşağıya sokağa baktı.
''İlginç bir ziyaretçi var.'' dedi dev adam.
''Yeni vezir mi?''
''Daha da iyisi. Firavun Amenmes'in ta kendisi. Şef Sobek gelenin bir sahtekar olduğundan korkmuş.'' Gelip ziyaretçinin gerçekten de Firavun olduğunu doğrulaması için mezar katibini çağırmış. Eğer gerçekten Firavunsa gelen aşağı inip karşılaman gerekir.
Köyün büyük kapısının çevresindeki hareketlilik önemli bir şeyler olduğunun kanıtıydı. Suskun Nefer beline peştemalını doladı, üzerine heykeltıraş önlüğünü geçirdi, merdivenleri indi. Sokakta Çakal Unes'le karşılaştı.
Amenmes geldi.
''Yanında kim var?''
''Sadece arabasının sürücüsü.''
Kenhir bastonunu kullanarak köy halkını dağıtmaya, Amenmes'in köyün ana yolunda yürüyerek ustabaşıyla karşılaşmasını sağlamaya çabalıyordu. İki adamın gözleri birbirine kenetlendiğinde ağır ve yoğun bir sessizlik oluştu.
''Sizi köyümüzde gördüğümüz için mutluyuz Haşmet Mehapları'' dedi Nefer eğilerek.
Zayıflamış ve solgun da Amenmes düşte gibiydi.
''Krallar Vadisi'ne gitmek için kullandığınız yoldan geçmek ve ebedi istirahatgahımı görmek istiyorum.''
''Hemen şimdi mi?''
''Zamanım daralıyor ustabaşı.''
Nefer Panebe yanlarında gelmesini söyledi. Geçide çıkan yokuşun ortalarında soluk soluğa kalan Amenmes'in koluna girmek zorunda kaldı dev adam. Firavun'un bacakları titriyor, gücü tükenmiş gibi yürüyordu.
''Köye dönmek ister misiniz?'' diye sordu Nefer.
''Devam ederim.''
Panep yavaşladı. Geçitteki kulübelerin yanına varınca uzun uzun dinlendi Amenmes. Üzerinde şahinlerin uçtuğu, güneşin kavurduğu kahverengi tepelere baktı.
''Krallığın koruyucusu Horus'un kuşu.'' diye mırıldandı. ''Hala beni düşünüyor mudur? Göğe yükselmek yerine batağa saplandım. Oysa siz ustabaşı, siz öteki hayata giden doğruluk yolundan ayrılmadınız. Yaptıklarınızın önemini bu kadar geç kavradığıma pişmanım şimdi. Neyse ki bugün efendisi olmam gereken bu toprakları gezebileceğim.''
Amenmes geçitteyken zanaatkarların kaldıkları kulübeleri gezdi. Kendine en iyisini ayırdıktan sonra Kenhir'in çizdiği işaretleri okuyarak eğlendi.
''Vadiye inelim.'' dedi sonunda.
Adımları kararsızla düşmesini önleyebilmek için Firavun'dan gözlerini ayırmıyordu Panep. İniş olaysız geçti. Üçü birlikte şanlı dönemlerin anılarının gezindiği büyük çayırın sessizliğine girdiler.
Buraları sarayımdan çok daha canlı diye yakında benmez. Orada entrika ve hırstan başka bir şey yok. Oysa burada hep kaçırdığım huzuru buldum.
Heykellerin inceliği, onu tanrıların yanında gösteren sahnelerin güzelliği karşısında gözleri kamaştı Amenmes'in. Koridorlarda yavaş yavaş ilerledi. Işığın değişimlerini anlatan metinleri okudu. Yaradana ve Isis'e armağan sunan annesinin resmi karşısında uzun süre kaldı.
Buraya çok daha önce gelmeliydim. Oysa burada ölümümle karşılaşmaktan korkuyordum. Ne bağışlanmaz hata! Bu duvarların üzerinde ölümü andıracak hiçbir şey yok. Bana dostum ve müttefikim olduklarını iddia edenlerden çok fazlasını verdiniz. Oysa ben sizi aşağıladım, sizinle mücadele etmeye kalkıştım.
Nefer ve Panep Amenmes'i yalnız bıraktılar. Ebedi istirahatgahından çıktığında güneş alçalmaya başlamıştı.
Geç oldu dedi usta başına, o kadar geç oldu ki. Hiç olmazsa benim için yarattığınız harikaları görecek kadar yaşadım ya.
Kısa boylu, şişman ve sakallı, Yunanlı bir matematikçiyle İranlı bir kimyagerin oğlu olmakla övünen Dakter, Mehi sayesinde yönetimine atandığı laboratuvarında yavaş yavaş uyuklamaya başlamıştı. Mısır'ı geleneklerinden kurtarıp ilim ve teknoloji gelişme çağına fırlatacak devrimden uzun süre önce kesmişti umudunu. General gerçekten de firavunların bu eski ülkesini silkelemeye çabalamış ama koşullar başarısını engellemişti. Dakter sudan başka şey içmezdi ama gitgide daha fazla yiyor, şişmanlamasının acısını yanında çalışanlardan çıkarmaya çalışıyordu. Mısırlı kadınlardan hiçbiri kabul etmemişti onu. Bu nedenle Teb kentinin kenar mahallelerindeki bir birahanede vücutlarını satan Libyalılarla yetinmek zorunda kalıyordu. Oysa ne büyük bir dahiydi. Hala yeni makineler bulacak, petrolden yararlanarak ülkenin ekonomisini tepeden tırnağa değiştirecek güçte hissediyordu kendini. Oysa Mısır maatın yasasına, o düş ürünü ahenge saplanıp kalmış, ne pahasına olursa olsun maddi başarının dürüstlükten üstün olduğunu bir türlü anlayamamıştı.
''Senden istediğimi hazırladın mı Dakter?''
Uykusu bölünen Dakter irkildi.
Serketa, bağışlayın beni, biraz dinleniyordum da.
Dakter tatlı sesi, bakışları ve cilveleriyle genç bir kıza benzemeye çalışan, etine buduna dolgun bu kadından ürküyordu oldum olası.
Acelem var. Son günlerde işim başımdan aşkındı, onun için.
Senin sayende zehir hazırlama konusunda oldukça çok şey öğrendim diye itiraf etti Serketa. Hele nilüfer yaprağı esaslı uyuşturucular konusunda bildiklerine paha biçilemez. Benim de hata yapmamam gerekiyor. Aynı zamanda senin de koruyucun olan kocamın durumu gittikçe tehlikeye girmeye başladı. Fazla gecikmeden müdahale etmem gerekiyor.
Hiçbir şey bilmek istemiyorum.
Tam tersine, senin gibi bir müttefikin tüm projelerimden haberdar olması şart. Bana uyuşturucu verir vermez Firavun Amenmes'in odasını korumakla görevli askerleri uyutacağım. Sonra odaya girip kendi hazırladığım bir zehir içireceğim ona.
Susun, yalvarırım susun.
O zehri bir sığırda denedim, anında öldü. Böylece Teb ordularının başına yeni bir başkomutan atamak isteyen şu budala Firavun'dan kurtulmuş olacağız. Ne saçma bir düşünce. Böyle bir düşünce ciddi bir ceza gerektirmiyor mu sence?
Amenmes bir firavun.
Yasal olan tek firavun ikinci seti. Biz de ona olan sadakatimizi hiç eksiltmedik. Bunu sakın unutma sevgili Dakter ve hemen o meşhur uyuşturucuyu ver. Amenmes geceyi hakikat meydanında Yüce Ramses'in sarayında geçirmişti. Köy halkı gibi atalara saygısını sunmuş, sonra da ustabaşı ve bilge kadınla birlikte kahvaltıya oturmuştu. Hükümdarın yüzündeki çizgiler kaybolur gibiydi sanki, hem üstelik iştahına da kavuşmuştu.
Ne eksiğiniz var ustabaşı?
Devlet sözünü tuttuğu sürece hiçbir eksiğimiz yok Haşmet Mehapları.
Köyü genişletmek istemez misiniz?
Kesinlikle hayır. İskele ve sancak mürettebatıyla bir gemi gibi burası. Herkes toplu esere katkı sağlarken uzmanlık alanında kusursuz olmaya uğraşıyor. Zanaatkar sayısını arttırmak gereksiz, hatta zararlı olabilir. Tek önemli olan loncanın birliğidir çünkü. Sanatını sendelemeden uygulayacak, öğrenip denediğini başkalarına aktaracak hale gelebilmesi ve hakikat meydanının gerçek bir hizmetkarı olabilmesi için bir zanaatkarın yıllar boyu eğitilmesi gerekiyor.
Vezirim bana sizin hakkınızda yalan söyledi. Bir tek General Mehi sizin tarafınızı tuttu. Dikkatli olun Nefer. Durumunuz ve elinizdeki sırlar gerçek bir kıskançlık dalgası yaratabilir.
Hakikat meydanı Firavun'un koruması altında olduğu sürece neden çekinsin?
Burasını dokunulmaz kılacağım dedi Amenmez.
Önce sağlığınızla ilgilenmeniz daha doğru olmaz mı diye sordu Işık.
Birkaç gün önce yeteneklerinden çok söz edilen Dakter adında birini saraya hekimbaşı olarak atadım. Ama bilge kadın loncanın diğer üyeleri gibi beni de tedavi etmeyi kabul eder mi?
Emrinizdeyim Haşmet Bey hatları.
Gençliğimin gücünü yitirdim. Belki de hiç gerçekleşmeyecek saçma bir savaşı hazırlamakla geçirdim günlerimi. Ebedi istirahatgahımı gördükten ve az da olsa köydeki hayata katıldıktan sonra sorumlusu olduğum bu kargaşaya bir son vermek niyetindeyim. Yarından tezi yok, yasal firavunla babamla görüşmeleri başlatacak, beni bağışlamasını isteyeceğim. Ondan istediğim tek ayrıcalık, Krallar Vadisi'nde dinlenmek olacak. Ahenk yeniden döndüğünde gelip sizi göreceğim Işık. Siz de beni eski sağlığıma kavuşturacaksınız.
27. ayrımın sonu. Sayfa 332.